Ayrım 20, sayfa 169. Yeni Tarım Düzeni, Ali Ekber Yıldırım. Çayla ilgili dikkat çekici bir gelişme ise Çaykur'un Şubat 2017'de varlık fonuna devredildikten sonra sürekli zarar etmesi. Faaliyet raporları ve bütçe verileri incelendiğinde 2016 yılında, yani fona devredilmeden önce 82 milyon lira kar açıklayan Çaykur 2017'de 267.7 milyon lira, 2018'de 657 milyon lira, 2019'da 635 milyon lira ve 2020'de de 547 milyon lira zarar etti. En çok çayın tüketildiği bir ülkede %50'nin üzerinde pazar payına sahip olan Çaykur nasıl bu kadar zarar ediyor? Bu zarar yönetim zafiyeti ve beceriksizlikten başka bir gerekçe ile açıklanamaz. Mayıs 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Kamu İktisadi Teşekkülleri Üst Komisyon toplantısında Çaykur'un zararı ile ilgili sorulara Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'in yanıtı zararın nedenini çok iyi anlatıyor. Kurumumuzun 2020 yılı finansman gideri 322.609.931 liradır. 2020 yılı bilanço zararının yaklaşık %60'ı finansman giderlerinden kaynaklanmaktadır. 2020 yılından 2021 yılına 4 milyar 165.800.000 lira kredi borcu devretmiştir. Çaykur Mayıs ve Ekim ayları arası üreticilerden çay alımı ve ürün bedeli ödemeleri yaparken ürettiği çayı ise yılın tamamında, yani bir sonraki yılın Mayıs ayına kadar satmaktadır. Bu nedenle üreticilerimizin mağdur olmaması ve ödemeleri kısa sürede yapmak için kredi kullanımına gidiyoruz. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere Çaykur'un zararı üretim kaynaklı değil, kullandığı kredilerden. Başka bir deyimle üreticiye değil, kredi kullanılan bankalara destek sağlanıyor. Bu zarardan kurtulmak için neler yapılabilir? Çaykur'da bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapan İsmail Kemaloğlu'nun önerisi, lisanslı depoculuğun etkin kullanılması. Kemaloğlu zarardan kurtulmanın reçetesini şu sözlerle ifade ediyor. En önemli yük finansman maliyeti ise ve tarımın barajları diye tanımladığımız lisanslı depoculuk tarımın finansmanı için de hayata geçmişse neden kuru çay için lisanslı depoculuk düşünülmez? Anlayamıyorum. Çaykur'un kuru çay stoklarının finansmanı için çok önemli bir araç. Çiftçinin ürününün standardı belirlenmiş kuru çay karşılığı tanımlanmış olarak lisanslı depoya koyduğunu düşünün. İstediği zaman satabilir, kredi kullanabilir, tüccar ve sanayici ise depolama desteği alır, vergiden muaf olur, elektronik ürün senedi karşılığı kredi alır, teminat olarak kullanır. Kademeli fiyat politikasıyla bankalara verilen finans maliyeti çay üreticilerine verilebilir. Yapılacak çok şey var. Türkiye gibi çay üretiminde ve tüketiminde söz sahibi bir ülkenin kendi ihtiyacını karşıladığı gibi çay konusunda dünya çapında bilinen, aranan markalar yaratması gerekirdi. Çay üretiminin geleceği açısından çaylıkların yenilenmesi, verimin artırılması, üreticilerin doğal üretime yönlendirilmesi, organik çay üretiminin artırılması için üretim ve pazarlamada yeni politikalara ihtiyaç var. Çay tarımı Cumhuriyet projesidir. Türkiye'de çay tarımı Cumhuriyet döneminde başladı. Çay üretimi başlamadan önce Osmanlı döneminde çay ihtiyacı ithalatla karşılanıyordu. Türkiye'de çay tarımının gelişimini, tarihini çok kapsamlı olarak ele alan Bir Yeşilin Peşinde adıyla bir kitap yayınlandı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu TÜBİTAK tarafından yayınlanan kitabın yazarı, ömrünü çaya adamış Asım Zihnioğlu'dur. Çay konusunda araştırma yapan meraklı herkesin okuması gereken bir eserdir. Kitapta da çok ayrıntılı olarak yazıldığı gibi Türkiye'de çay tarımının başlaması, gelişmesi, işlenerek tüketiciye sunulmasında öncülük eden, emek veren Zihni Derin'dir. Zihni Derin 1924 yılında Batum'dan çeşitler getirerek bir fidanlık oluşturur. Çalışmalar ağır aksak yürürken 1935 yılında Rize'ye giden Başbakan İsmet İnönü çay üretiminin yaygınlaştırılması için talimat verir. Çay teşkilatının kurulması için çalışmalar başlatılır. İşin başına zihni derin getirilir. Çay üretiminin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için 29 Mart 1940 tarihinde 3788 sayılı Çay Kanunu çıkarılır. Araklı'dan Rusya sınırına kadar bölgedeki 30 bin dönemlik alan çay tarımı için ayrılır. Ziraat Bankası'ndan 5 yıl süreyle üreticilere faizsiz kredi sağlanır. Elde edilen yaş çay yaprağı işlenerek zihni derin tarafından kurulan atölyelerde ilk kuru çay elde edilir. 1942 yılında çıkarılan 4223 sayılı kanun ile çay ithalatı ve yurt içinde satılması devlet tekeline alınır. Artan çay üretimini değerlendirmek için 1947 yılında günlük 60 ton kapasiteli ilk çay fabrikası Rize Fener Mahallesi'nde işletmeye açılır. Daha sonra üretim yaygınlaştıkça yeni fabrikalar açılır. Türkiye önemli çay üreticisi ülkelerden birisi oldu. 1950'li yıllardan itibaren de çay ihracatı yapan ülke oldu. Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde 4 Aralık 1984 gün ve 3092 sayılı çay kanununun birinci maddesine göre çay tekeli kaldırıldı. Çay tarımı üretimi işlemesi ve satışı serbest bırakıldı. Türkiye'de çay üretimine ve üreticilere bu serbestleşme büyük bir darbe vurdu. Yasal düzenlemeler ve altyapı hazırlanmadan getirilen serbestlik, ruhsatsız birçok işletmenin faaliyet göstermesine, üreticiden aldıkları yaş çayın bedelini ödemeyen, sektörde kayıt dışılığı arttıran bir yapı oluştu. Bugün de hala bu sıkıntılar yaşanıyor. Bugün gelinen nokta gerçekten son derece üzüntü vericidir. Türkiye ihraç ettiğinden çok daha fazla çay ithal eden ülke oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında yaklaşık 22 bin ton kuru çay ithalatı yapıldı. Ödenen döviz 50 milyon dolar seviyelerinde. Sadece kuru çay ithal edilmiyor. Milyonlarca işsiz varken çay toplamak için Gürcistan ve Azerbaycan'dan işçi de getiriliyor. Yaklaşık 100 yıl önce Batum'dan fidan getirilerek kurulan çay bahçelerinde çayı toplamak için şimdilerde Gürcistan ve Azerbaycan'dan işçiler getiriliyor. 2020 yılı üretim sezonunda koronavirüs pandemisi nedeniyle yurt dışından işçiler getirilemeyince çay hasadında büyük sorunlar yaşandı. Koronavirüs bir gerçeği daha su yüzüne çıkardı. Çay hasadı yıllardır Gürcistan'dan getirilen işçilere yaptırıldığı için bölgede yaşayan genç kuşak hasat yapmayı bile öğrenemedi. İnsanlar çaya yabancılaştı. Hasadı bilen orta yaş ve üzeri olanlar ise yetersiz kaldığı için salgına rağmen izin verildi ve sadece İstanbul'dan 50 bini aşkın kişi hasat dönemi Rize ve Trabzon'a geldi. Sonrasında bu bölgede vaka sayısında ciddi artışlar oldu. Bölgede yaşayanlarla konuştuğumuzda anlattıkları gerçekten inanılır gibi değildi. Gürcistan'dan işçi getirilmesi bölgedekileri tembelliğe itti. Sadece 500 kilo çayı olan üretici bile kendisi toplamak yerine başkasına toplatıyor. Rize'de %20 işsizlik olmasına rağmen çay toplamak için yeterli işçi bulunamıyor. Bu dönemde üniversiteler kapalı, üniversite öğrencileri bile çayı toplayabilir. Fakat gençler hem toplamayı bilmiyor hem de işin zorluğunu düşünerek çalışmak istemiyor. Bir üretici sosyal medyada yaptığı paylaşımda Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nu kastederek bize Tunceli'deki komünist belediye başkanı gibi bir kooperatifçi lazım diyordu. Gürcistan'dan işçi getirilmesinin önemli bir nedeni ucuz iş gücü olması. Bazı üreticiler toplanacak çayın 1/3, 1/4 toplayana vererek yarıcılık usulüyle de toplatmak istiyor. Bu da çok tartışılan bir yöntem. Devlet her sene çay alım fiyatını ve destekleme primini açıklıyor. 2021 ürünü yaş çay alım fiyatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yani Çaykur'un üreticiden 1 kilo yaş çayı 3 lira 87 kuruştan alacağını ilan etti. Üreticiye ayrıca kilo başına 13 kuruş destekleme primi ödeniyor. Bununla birlikte alım fiyatı 4 lira oldu. Türkiye Avrupa Birliği'nde çay üreten tek ülke, ancak dünyada bilinen bir marka değil. Türk çayı dediğinizde yurt dışında pek anlam ifade etmez. 1950'li yıllarda çay ihracatı yapılmaya başlanmış olsa da sonraki yıllarda çayı marka yapma konusunda bir çalışma, bir çaba yok. Üretimden tüketime kadar olan süreçte yapılacak çok iş var. Öncelikle çayın kalitesi, standardı, ürün çeşitliliği arttırılmalı. Yeşil çay, organik çay, aromalı çay tüketimi yaygınlaşıyor. Yoksul insanlar da en zengin kesim de çay tüketicisi. Damak tadı farklı birçok kesim, ülke var. Çayı bu nedenle çeşitlendirmek gerekir. İngiltere çay üreticisi değil ama dünyaca bilinen, tanınan çok çeşitli çayları var. Türkiye üretici olduğu halde neden bunu yapmasın? Bu çalışmaları yapacak kurumsal yapı, insan kaynağı var. Ancak işi bilenler yerine siyaset ön plana çıkınca istenilen başarı elde edilemiyor. Çaykur'un yanı sıra çayla ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, Türk çayının kalitesini, standardını geliştirerek iç piyasada ve ihracatta söz sahibi olması için temelleri 1924'e dayanan Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü var. Enstitü 1924 yılında 60 dekar alan üzerinde Narenciye Fidanlığı adı altında kuruldu. O dönemdeki amacı Rize ve Borçka'da fındık, portakal, limon, mandalina ve çay yetiştirilmesini sağlamak ve geliştirmekti. Çay üretiminin yaygınlaşmasında önemli rol üstlenmiş olan Narenciye Fidanlığı'nın adı 1945 yılında Bahçe Kültürleri İstasyonu olarak değiştirilir. 1958'de bu kez Çay Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak adı bir kez daha değiştirilir ve Tarım Bakanlığı'na bağlanır. 1973 yılında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesine alınan enstitü, 1984 yılı sonunda Çay Enstitüsü Başkanlığı yapılır. 1990'da adı bir kez daha değiştirilerek Çay Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve bir süre sonra Çay Araştırma Enstitüsü Başkanlığı olur. 1997 yılından sonra enstitünün adı bu kez de Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak değiştirilir ve tekrar Çaykur'a bağlı bir kurum olur. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün 2020'de yayınlanan çay bülteninden aldığımız bu tarihçe gösteriyor ki, özellikle 1958'den itibaren birileri sürekli enstitünün adını değiştirmiş, bağlı olduğu kurum değiştirilmiş, bu çabayı çayın kalitesine, çeşitliliğine gösterseler, Türkiye bugün çayda bambaşka bir yerde olurdu. Çay Türkiye'nin en önemli zenginliklerinden birisi. Karadeniz'e sınırlı bir alandaki üreticinin, birkaç ilde yaşayanların geçim kaynağı olmaktan öte çok daha büyük ekonomik kazanımlar elde edilebilir. Türkiye çayları dünyanın aranan ürünleri olabilir. Bunun için bilimsel çalışmalar da üretimden tüketime kadar olan sürecin ele alınarak kalite, lezzet, ambalaj, çeşitlilik ve daha birçok konuda çalışmak gerekiyor. Kavun üretiminde ikinci, ihracatta 18. sıradayız. Kavun deyip geçmeyin, dünyada yılda 32 milyon ton kavun üretiliyor. Birçok üründe olduğu gibi kavunda da Çin ilk sırada. Yıllık üretimi 13 milyon ton seviyesinde. Türkiye yıllık ortalama 1 milyon 750 bin ton üretimle dünyada ikinci sırada. İran ise 1 milyon 730 bin ton ile üçüncü sırada yer alıyor. 2020 yılı verileriyle dünyada 1 milyar 600 milyon dolarlık kavun ihracatı gerçekleştirildi. Kavun ihracatının lideri İspanya. Yıllık ortalama 650 bin ton kavun üreten İspanya, bunun yaklaşık 450 bin tonunu ihraç ediyor. Dünya ihracatında %23 paya sahip. 2020 yılı verileriyle kavun ihracatından yaklaşık 370 milyon dolar döviz elde ediyor. İspanya'dan sonra Honduras, Hollanda, Brezilya, Guatemala, Çin, Amerika, Fas, Meksika ve Fransa ihracat yapan ilk 10 ülke. Türkiye 1 milyon 750 bin ton üretim yapmasına karşın sadece 8-10 bin ton ihracat gerçekleştiriyor. Üretimde ikinci olmasına rağmen ihracatta 18. sırada. Kavun ithalatı yapan ülkelerin büyük bölümü zengin ve gelişmiş. Birçoğu da Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı yaptığı Avrupa Birliği ülkeleri. İthalatın ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika yıllık ortalama 570 bin ton civarında kavun ithal ediyor. Bunun karşılığında 320 milyon dolar döviz ödüyor. Sonra sırasıyla Fransa, Hollanda, İngiltere, Almanya, Kanada, İspanya ve Belçika geliyor. Kavun taze sofralık olarak tüketildiği gibi reçel, pasta, dondurma yapımında da değerlendiriliyor. Ayrıca sanayide meyve suyunda meyveli yoğurt da kullanılıyor. Turşusu kuruluyor, çorba yapımında ve parfümeride de kullanılan bir ürün. Türkiye'de yaklaşık 750 bin dekarda kavun üretiliyor. En fazla üretim Adana'da, Konya, Denizli, Antalya, Ankara ve Manisa üretimde ilk sıralarda yer alan illerimiz. Türkiye'nin kişi başına yıllık kavun tüketimi 22 kilo civarında. Çeşme kavunu, Kırkağaç kavunu, Trakya bölgesinin Meriç kara kavunu, Yozgat Aydıncık Bağrı Bütün kavunu, Ankara Kazan kavunu, Sakarya Pamukova kavunu, coğrafi işaret tescili alınmış kavun çeşitleri. Çok sayıda yerel kavun çeşidi var ancak bu konudaki zenginlikten de yararlanamadığımız çok açık. Coğrafi işaret alınması önemli bir adım. Fakat bunu pazarlama aracı olarak kullanamadığımız için ihracatta 18. sıradayız. Aslında kavunla ilgili çok büyük bir potansiyel var. Tarım Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumların bu konuda yeterli çalışma yapmadıkları anlaşılıyor. Oysa yakın coğrafyada Avrupa ülkeleri, Rusya gibi önemli pazarlarda yeterli çalışmalar yapılsa, Türkiye 8 bin ton civarındaki ihracatını kolayca 80-100 bin tona çıkarabilir. Ne yazık ki kavunu bile siyasete malzeme yapan, tanıtıma, ihracata harcayacak enerjiyi iç çekişmeye harcayanların bunu başarması mümkün değil. Coğrafi işaret alınan pazarlama olanağı Yüksek Çeşme kavununun 2021 hasadı yapılırken çok çarpıcı bir gelişme oldu. Çeşme Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 17 Ağustos'ta Çeşme kavunu hasadı ile ilgili ayrı ayrı bülten yayınladı. Bültenle ilgili fotoğraflara, görsellere bakıldığında aynı gün aynı çiftçinin tarlasında iki farklı hasat yapıldığı görülüyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün yayınladığı bültende Çeşme Belediye Başkanı yok. Belediyenin bülteninde il müdürü yok. Kavun hasadında bile buluşamayan, ayrı ayrı hasat töreni düzenleyen yerel yöneticiler. Artık aynı tarlada kavun hasadını birlikte yapamayacak bir ülke mi olduk? Nedir bu hamaset, neyi paylaşamıyoruz? Hani tarım siyaset üstü ele alınması gereken bir konuydu. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Ozan'ın açıklamalarında çok dikkat çekici noktalar var. Birincisi, çeşme kavunu yüzlerce yıldır üretilen ve bilinen bir çeşit. İkincisi, filede, askıda 6-7 ay dayanabilen bir kavun çeşidi. Pazarlama açısından bu çok önemli. Üçüncüsü, coğrafi işaret alınmış, yani özel bir ürün olduğu, pazarlama değerinin yüksek olduğu tescillenmiş. Dördüncüsü, kuraklığa dayanıklı, yani su istemeden yetiştirilen bir ürün. Beşincisi, bakanlık, belediye, üreticiye her türlü desteği sağlamaya hazır. Kısacası il müdürlüğü ile belediye birbiriyle yarışmak yerine işbirliği yapsa, çeşme kavunu için tanıtım çalışmaları yapılsa, ihracat kapıları açılsa, üretici de ülkede kazançlı çıkacaktır. İhracat verilerine bakıldığında dünyada kavun pazarında bir miktar daralma olsa da Türkiye'nin ihracatında az da olsa artış gözleniyor. İzmir Ticaret Odası İş Geliştirme Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Uzmanı, İhracat Destek Ofisi Sorumlusu Gündem Kont tarafından hazırlanan Kavun İhracat Pazar Araştırması'na göre 2016 yılında dünya kavun ihracatı 1.8 milyar dolar seviyesindeyken 2020'de ihracat geliri 1.6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Türkiye'nin ihracatı 4 milyon 936 bin dolardan 8 milyon 358 bin dolara yükseldi. 2019'da 5 milyon 481 bin dolardı. 2020 yılındaki artış, koronavirüs yüzünden İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin üçüncü ülkelerden tarım işçisi getirememeleri nedeniyle üretim ve ihracatta sorun yaşamalarının Türkiye'ye fırsat yaratmasından kaynaklanıyor. Birçok üründe olduğu gibi kavunda da Türkiye üretiyor ama bunu yeterince değerlendiremiyor. Büyük bir fırsat heba ediliyor. 20. ayrımın sonu. Sayfa 176.